20. ayrımın başı. Pamuk dokuyucular. Bugün arazide çalışmaya devam etmek için çok sıcak. Kurumuş toprak aslında daha çok beton gibi. Burada olmadığımız hafta boyunca her yeri sarmış tarla sarmaşıklarını isteksizce toplamaya çalışmama direnç gösteriyor. Bu güçlü bitkiyi köklemek bir yana dursun, ancak toprak üstünde kalan kısmını koparabiliyorum. Pes ediyorum. Bu böğürtlen kuzu kulağı ve tarla sarmaşığı ile kaplı jungle'ı bu yaz aldık. Ancak sonraki ay uzun süre burada olmayacağımızı bildiğimiz için zamanımız olana dek üzerine eski bir halı ile kapatmaya karar verdik. Şu an otlardan temizliyor olmam gereken küçük alan hariç. Bu arazi biz aldığımızda da diğer kısımlar kadar dallanıp budaklanmıştı. Ancak her şeyi önünde diz çöktüren aşırı büyümüş otların arasında sağlıklı gözüken bir biberiyenin de yetiştiğini fark ettik. Onu kurtarmaya çalışmazsak büyük yazık olacaktı. Bu Haziran ayında oluyor. Şimdi pek sağlıklı gözükmüyor. Dayanacak gibi de durmuyor. Belki hala onu kendisinden 15 santimetre yakında gün yüzüne çıkan, açık arazide ilerleyen, sonra da toprakla bitki arasındaki boşluğu sıçrayarak kapatan tarla sarmaşından kurtarabilirim. Biberiyenin üzerine pek çok yönden gelerek onu tehdit ediyor. Eğer tarla sarmaşını kökünden koparmazsam, biberiyenin odunsu gövdesine sarılacak, etrafını sarıp dolduracak ve sonunda da zavallı kurbanını boğacak. Tarla sarmaşının yalnızca toprak üstündeki kısmını koparmak uzun vadede biberiyeyi kurtarmaz. Ama bugün bu kadarıyla yetineceğim. Toprak yumuşayana kadar sarmaşı uzakta tutacaktır bu. Sonrasında da kökünden çıkarabilirim onu. Yine de tarla sarmaşığına hayran olmamak elde değil. Yani sizin elinizde olabilir de benim değil. Bizim arazimizde iki tür var. Biri çalı, diğeri tarla türü. Arılar ikisine de bayılıyor. Çalı türü olanın büyük, kalp şeklinde yaprakları ve devasa beyaz boru şeklinde çiçekleri var. Bahçe sınırlarındaki ve çalı çitlerdeki uzun bitkilerle otlara tırmanır ve onları boğar. Tarla türü ise daha küçüktür ve güzel pembe beyaz çiçekleri vardır. Tırmanmaktansa yayılmayı tercih eder ama yine de yakalarsa kısa boylu bitkileri boğabilir. Arazimizdeki tarla sarmaşından tamamen kurtulduğumdan emin olduğumda bile bir yerlerden çıkıp ekmek için boşalttığımız arazilerde kendini gösterir. Yok edilmez, bastırılmaz, yenilmezdir. Ona savaş açmaya hiç niyetim de yok. Sürekli arazimize bakmasak 5 yıl sonra neye benzer diye düşünürüm. Ekip baktığımız çiçek ve otlar burada olurlar mı? Kelebek çalısının hayatta kalacağını düşünüyorum. Civan perçemi de kendi kendine idare ediyor gibi görünüyor. Birkaç yıldır bakılmayan yan taraftaki araziyi düşününce tüm arazimizin böğürtlen, tarla sarmaşığı, kuzu kulağı ve ısırgan ile kaplanacağını tahmin ediyorum. Yerel bitkilerimizin yırtıcılığı ve dayanıklılığının yanı sıra bizim bakımımıza muhtaç daha nazik bitkilerin kırılganlığı ve bağımlılığı hakkında da bir şeyler söylüyor bize bunlar. Isabel Tree'nin kocası Charlie Brule ile yaban hayatı yaşamasına izin verdikleri Sussex'teki arazilerinde yaşayıp çoğalan bülbüller, üveyikler ve mor imparator kelebeklerini anlattığı harika kitabı Wilding'i okuduğumdan beri bu tip şeylere çok kafa yoruyorum. O kuşların ve kelebeklerin tüm ihtişamlarıyla ortaya çıkmış olması, korumacılar tarafından özellikle yönetilen İngiltere'deki diğer alanlardaki popülasyonlara kıyasla sayıları Knepp Castle Estate'te mevcudiyetlerini çok heyecan verici kılıyor. Bu türlerden bazılarının ormanlık yaşam alanlarını tercih ettiğine inanılırdı. Ancak Knepp'te nerede yaşayacaklarını seçme şansı verildiğinde, o kuşların ve kelebeklerin tüm ihtişamlarıyla ortaya çıkmış olması, korumacılar tarafından özellikle yönetilen İngiltere'deki diğer alanlardaki popülasyonlara kıyasla sayıları Knepp Castle Estate'te mevcudiyetlerini çok heyecan verici kılıyor. Bu türlerden bazılarının ormanlık yaşam alanlarını tercih ettiğine inanılırdı. Ancak Knepp'te nerede yaşayacaklarını seçme şansı verildiğinde geniş çalı çit ve çalılıkları seçmişlerdi. Ormanlık, çiftlik, fundalık ve benzeri şekillerde kategorize etmek yeni bir yaklaşım diyor Isabel. Büyük Viktoryan doğa bilimcilerinin literatürüne baktığınızda çok daha farklı, incelikli bir tablo ile karşılaşırsınız. Öylesine mahrum bırakılmış bir doğada yaşıyoruz ki pek çok canlı uygun olmayan yaşam alanlarına tırnaklarıyla tutunmaya çalışıyor. Başka bir yerde olmayı tercih ederler de elbet. Ancak biz onların sevdiği şeyin ya da olmaları gereken yerin bunlar olduğunu varsayıyoruz. Eğer Isabel ve Charlie'nin arkalarına yaslanıp doğaya kendini ifade etme şansını verme cesaretleri olmasaydı, bunları ve diğer canlıların doğal tercihlerini asla bilemeyecektik. Rab ve ben küçük arazimize bülbüller, üveyikler ve mor imparatorlar çekmeyi başaramayız. Ancak Wilding'i okuduğumdan beri zihnim yerinde durmuyor ve yaban hayata kendisini ifade edecek bir yeri Shaftesbury'de nerede verebiliriz diye düşünmeyi sürdürüyorum. Şimdilik odağımız soframız için besin, yerel tozlayıcılarımız için bitki yetiştirmek. Yazın kurağı ile başa çıkmayı başka hangi bitkiler başarmıştır diye etrafa bakıyorum. Yazlarımız daha sıcak ve daha kurak olmaya başladığı için neyin burada canlandığını ve öldüğünü not etmek önemli. Buraya ne ekersek ekelim sağlam olmalı ve yetiştiğinde kendine bakabiliyor olmalı. Sulamanın köleleri olmayı ne isteriz ne de paramız buna yeter. Bu yüzden bu sene başa çıkamayan bitkiler gelecek sene başa çıkma kabiliyeti yüksek olanlarla değiştirilecek. Lavantalar oldukça mutlu görünüyor. Tıpkı ada çayı, kedinin annesi, Nevruz otu, Kaliforniya gelinci ve elbette aynı sefa gibi. Aynı sefa her zaman mutludur. Bu çiçeklerin hepsi tamamen açmış ve pek çok ilginç böcek ziyaretçiyi davet ediyor. Ispanak ve pazı pek iyi durumda değil. Tıpkı kişniş ve marul gibi tohuma kalkmışlar. Çoğu yıllık yabani çiçek de tohuma kalkmış durumda. Arazimizin altında dağ çayının çok iyi gittiğini gördüğüme çok sevindim. Bunun Cornwall'daki Eden Project'te bulunan Akdeniz biyomunda yetiştirilen bitkilerden biri olduğunu hatırladım. Yani onun için endişe etmeme gerek yok. İki türlü de mutluyum ve rahatlamış durumdayım. Çünkü burada tutunmasını istediğim bitkilerden biriydi. Dağ çayını iki sonbahar önce en sevdiğim yalnız arı türlerinden biri olan yün tarakçı arısını çekmesi umuduyla dikmiştik. Yaprakları oldukça geniş bir alan kaplıyor ve tam lavantanın altında duruyor. Hatta David'le bizim arazimizin sınırlarını bulanıklaştıracak şekilde aradaki yola kadar taşmış. David önemsemez bunu. Komşularımız David ve Pilar açısından çok şanslıyız. Bizim yayılmacı arazimize hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Onlar da pek az böcek ilacı kullanıyorlar. Alanın daha aşağılarında bizim gibi yabani hayata yakın bir bahçe düşleyen dostlar daha şanssızlar. Çoğu komşuları hala yabani ot ilacı, böcek ilacı ve mantar ilacı kullanmadan düzenli bir araziye sahip olup iyi mahsuller elde edemeyeceklerini düşünüyor. Babam da bu zihniyetteydi. Onu aksine ikna etmeye çalışsam da her zaman böcek ilacı, suni gübre ve kim bilir başka neler kullanmaktan ölene dek vazgeçmedi. Bahçesine ve sebze tarlasına bizim kendi arazimizi sevdiğimiz gibi bir aşkla yaklaşıyordu ve tıpkı Rab gibi masaya koyduğu ürünlerle gurur duyuyordu. Babamın farklı öncelikleri vardı. Bazı günler örneğin tarla sarmaşığını köklerken fiziksel olarak daha az cezalandırıcı bir yöntemi olan isteği anlayabiliyorum. Bizim gibi başka bahçe bakan insanlarla konuşurken hep bu yaklaşımı hatırlamaya çalışıyorum. Bir gün herkesin böcek ilacı kullanmayı bırakmasını istesem de insanları sizin gibi düşünmeye zorlayamazsınız. Alternatifler olduğundan bahsetmek ve sonra insanları tozlayıcılar ve diğer böcek olmayan türlere verdikleri zarara işaret ederek daha az böcek ilacı kullanmaları konusunda ikna etmek gerekiyor. Kuraklık ve tarla sarmaşığına rağmen dağ çayı harika görünüyor. Geçen sene yalnızca birkaç çiçek üretmişti ama şimdi daha oturmuş duruyor. Düzinelerce kalın ve tombul dikenleri var. Her biri bahçıvanlara bu bitkiyi daha da çekici kılan gümüşümsü yeşil yaprakların üzerinde gururla dikeliyor. Sapların etrafındaki minnacık pembe çiçek kümeleri toprak, bahçe ve tarakçı yaban arılarına, bal arılarına ve pek çok farklı cins süprüntü sineğine besin sağlıyor. Bazı yaprakların üzerinde kokarca böcekleri de var. Bunlar kulübelerin orada büyüyen çalı civan perçemi üzerinde ya da bazen beyaz ballı babanın üzerinde gördüklerimle aynı. Bu böceklerin dağ çayı üzerinde ne yaptıklarını merak ediyorum ama sonradan civan perçeminin de bir Stacy olduğunu hatırlıyorum ve Üzerlerinde bu böcekleri gördüğüm tüm üç bitkide, dağ çayı, çalıcıvan perçeni ve beyaz ballı baba, nane familyasının Lamisea üyeleri. Benim zayıf taksonomi bilgim işe yarıyor. Arazimizi başka nane familyasından bitki bulabilir miyim diye gözden geçiriyorum. Pek çok var. Kurbağa otu, mayasıl otu, çördük otu, aslan kulağı, yara otu ve yabani mercan köşk ile farklı türde kekik, ada çayı ve kedi nanesi. Her biri arılar için mıknatıs gibi. Böyle bağlantılar kurmaya bayılıyorum. İçimdeki çocuk keşfettiklerimi bir başkasıyla paylaşmak istiyor ama etrafta kimse yok. Kendi kendime gülümsüyor ve dağ çayına hayran kalmaya devam ediyorum. Bu bitkiyi ziyaret eden arı ve diğer tozlayıcıların yalnızca sayısından değil, ayrıca çeşitliliğinden de hayrete düşüyorum. Aslında onu arazimize ekmeyi düşünürken birazcık çekeceği türleri de hesaba katmıştım. Ama şu anda bir sürü başka canı ile ne denli popüler olduğunu görmekten dolayı çok keyifli hissediyorum. Dağ çayını gelmeleri için ektiğim arılar, yün tarakçı arıları, görünüşleriyle diğer arılardan ayrılır. Genelde siyahtırlar, tüylü değil parlaktırlar ve ayaklarının alt kısımlarında ya da tersilerinde kremimsi beyaz tüyleri vardır. Ancak en dikkat çekici özellikleri karınlarının kenarlarında bazıları kesikli çizgi, bazıları nokta gibi gözüken parlak sarı çizgilerdir. Hepsinde 6 tane her yanda olmak üzere 12 tane çizgi vardır ve bana sanki savaş boyası gibi ya da sonradan eklenmiş gibi gözükürler. Hem erkek hem de dişi yün tarakçılar diğer yalnız arı türlerine göre oldukça büyüktürler ve Britanya ile İrlanda'da erkeği dişisinden büyük olan tek arı cinsidir. İronik olarak dağ çayının tadına bakan tüm böcekler arasında sanırım şu anda 30 tane kadar böcek var. Bir tane bile yün tarakçı arısı göremiyorum. Eğer yaparsan gelirler atasözünü boşa çıkartıyorlar adeta. Geçen sene de yün tarakçılar görmedik ama bu beni şaşırtmadı. Çünkü dağ çiçeğinin oturması için zaman geçmesi gerekiyor. Ancak geriye dönüp bakınca geçen sene Shaftesbury'nin hiçbir yerinde yün tarakçı arılarının olmadığını görüyorum. Güzel otsu sınırlarının arı ve diğer uçan böcekler için adeta bir cennet olduğu tatlı arkadaşım Juliet'in bahçesine bile gelmiyorlardı. Juliet bahçesi için seçtiği bitki varyetelerine olan tutkusu ve yılların deneyimiyle görmüş geçirmiş bir bahçıvan. Birkaç yıl evvel o ve arkadaşları için ona arılar hakkında bilgi vermem ve yürüyüşler düzenlemem için beni davet etmişti. Ve arazisini tozlaştıran çok çeşitli ve büyüleyici canlılar hakkında daha çok şey öğrenince kendisi de arı gözlemine ve arı savunmasına kendini adamıştı. Artık bahçesinde gördüğü 6 ayaklı ve 2 çift kanatlı her şey hakkında bana e-posta atıyor. Vesta guguk yaban arıları, yakut kuyruklu eşek arıları, erken yaban arısı erkekleri ve bunun gibi birçoğu. Arkadaşlarım Jane ve Joe'dan gelen mesajlarla birlikte dünyada almaktan en çok keyif aldığım sanal yazışmalar Juliet'inkiler. Doğa ile karşılaşmalarında yaşadıkları mutluluk ve sihri ballandıra ballandıra anlatan arkadaşlara sahip olmak çok kıymetli ve umuyorum bunu asla hafife almıyorumdur. Juliet ve ben bu yaz gözlerimizi dört açıp yün tarakçı arılarını bekledik. O kendi bahçesinde, ben de bizim arazide. Ona önce bu türden bahsettim ve sonra da kendi bahçe sınırlarında yetişen dağ çayına asla dayanamayacaklarını söyledim. Bu 3 yaz önceydi ve o zamandan beri her yıl hayal kırıklığına uğradık. Ben Juliet için kendim için olduğundan daha çok hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Bu senenin o sene olmasını istiyordum. Yün tarakçıların ortaya çıkması için hala zaman var gerçi. O yüzden daha pes etmedim. Henüz değil. Birkaç gün sonra Juliet'ten bir e-posta aldım. "Sonunda geldiler," yazıyordu. Hemen araziye inmem gerekiyordu, hemen. Hava yine sıcaktı ve dağ çayını dünküne nazaran daha çok böcek ziyaret ediyordu. Ancak hiç yün tarakçı arısı yoktu. Envai çeşit yaban arısı çiçekten çiçeğe umursamazlıkla salınarak geçiyorlardı. Bu nazik arılarla iletişim kurabiliyor olsaydım, onlara bu öğlenin huzur ve sessizliğinin tadını çıkarmalarını, çünkü her an bu ve diğer dağ çayı alanlarının savaş alanına dönebileceğini söylerdim. Ve kayıplar da olabilirdi. Yün tarakçı arı popülasyonlarının yuva yaptığı alanlarda dağ çayı ile civan perçemi, sığır kuyruğu, kedi nanesi gibi diğer bitkiler kıskanç bir biçimde çiftleşmek isteyen büyük erkekler tarafından devreye gezilir ve savunulur. Dişiler bu bitkileri yuvaları için bitki lifleri ya da besin toplamak için ziyaret ederler. Erkekler oldukça zorba ve agresif olabilirler. Bu davranışa kaynak koruma çok dişi eşliliği adı veriliyor. Ve Britanya ve İrlanda'daki arı çeşitlerinde bu oldukça alışılmadık bir davranış. Kuyruğundan çıkan 5 adet topuz benzeri keskin çıkıntı biçimli ölümcül silahlarla donatılmış erkek yün tarakçı arısı, bölgesine girmeye çalışan her canlıyla ne kadar büyük olursa olsun savaşmaya hazırdır. Bu bitkinin sunduklarından faydalanmak isteyen her türlü uçan böcek, bu korkutucu gladyatör arının tehlikesini göze almaya hazırlıklı olmalıdır. Burada yalnızca haremindeki dişi yün tarakçılar hoş görülür ve yalnızca onların kullanması için bu bölgeyi koruması karşılığında da onlarla çiftleşir. Diğer yalnız arı türlerinin aksine dişi yün tarakçı çok erkek eşlidir. Sık sık da çiftleşir. Bu yüzden de baskın bir erkek çabarının karşılığını defalarca alabilir. Küçük yün tarakçı erkekleri dişilerle çiftleşme şansını denemek için baskın erkeğin bölgesine sırtı dönükken ya da bir yaprağın üzerinde güneşlenirken girmek zorundadır. Eğer yakalanırsa kovulurlar ya da başlarına daha büyük dertler açılır. Büyük baskın yün tarakçı erkeklerinin devreye gezme davranışı oldukça büyüleyicidir. Dağ çayının sapları arasında ileri geri aşağı yukarı hareket ederler. Böylece alandaki diğer bitkileri kontrol etmeye gitmeden önce araziyi kontrol etmiş olurlar. Bölgelerinde yakalanan habersiz böceklerin başına talihsiz olaylar gelecektir. Çünkü tüm hızla bu davetsiz misafire yönelirler. Havada ona çarparlar ya da bir çiçeğe düşürürler ve yerde onunla mücadele ederler. Eğer kurban şanslıysa kaçar. Eğer değilse yün tarakçı erkeği diğer arı türlerini ezip yok etme kabiliyetine oldukça sahiptir. Bu arılar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde korkutucu bir üne sahiptir. 1960'larda Kuzey Avrupa'dan getirilmişlerdir. Tıpkı Asya Uğur Böceği'nin Birleşik Krallık Uğur Böceklerini rekabet dışı bırakması gibi A. manicatum da aynısını Amerikan A. maculatum'a yapmaktadır. Erkek yün tarakçılar tarafından kovulan ya da yere düşürülen arılar görmüş olsam da hiç ölüme tanıklık etmedim. Bir hafta sonra yeniden dağ çayını kontrol ediyorum. Bunu her gün yapıyordum. Bugün tıpkı hafta başı gibi oldukça yoğun ancak halen daha hiç erkek ya da dişi yün tarakçı göremedim. Yalnız arılar için alışılmadık bir biçimde bu türün dişileri doğum yuvalarından erkeklerden önce uyanır. Acaba Juliet bir erkek mi yoksa dişi mi gördü? Belki Juliet'in bahçesine doğru gitmeliyim diye düşündüm. Bizim arazimizle ilgilenmiyorlar herhalde yoksa bir dakika bu... Emin olana kadar nefesimi tuttum. Evet o, güzel bir dişi yün tarakçı, dağ çayının alt yapraklarından birinde hareketsiz biçimde dinleniyor. Eğer birkaç santimetre yanda dursaydım onu görmeyecektim. Sanki benim gelmemi bekliyormuş gibi biraz yana kayıyor ve sonra bana en kıymetli arı anlarından birini bahşediyor. Seçtiği bir yapraktan ipeksi tüyleri taramaya başlıyor. Daha önce onlarca yün tarakçı arısı görmüştüm ama yuvalarını kaplamak için tüy toplayışlarına şahitlik etmemiştim. Onu çalışırken görmek nefes kesici. Neredeyse ikiye katlanmış gibi. Dört arka ayağı ile kendini sabitlemiş, ön ayaklarıyla ve güçlü ağız uzuvlarıyla ya da alt çenesiyle tüyleri karnının altında küçük bir topak haline getiriyor. Küçük iplik topağını çenesinde tutup evine uçana kadar her saniyeyi büyülenmiş bir biçimde izledim. Sonra bu karşılaşmayı yalnız arı uzmanı Stuart Roberts'a anlattım. O da bana büyük İngiliz doğa bilimci Gilbert White'ın bu arıya dair 11 Temmuz 1722'de Doğu Hampshire'daki Selborne köyünde yaptığı gözlemleri okuyup okumadığımı sordu. Okumamıştım ama ilgimi çekmişti. White şöyle yazıyordu. Bahçe karanfilini devamlı ziyaret eden bir tür yabani arı var. Bir kasnak tıraşçısının becerikliliğiyle bir sapın tepesinden dibine kadar tüm tüylerini soyuşunu izlemek oldukça memnun edici. Neredeyse kendisi kadar büyük bir küme elde ettiğinde bunu çenesi ve ön ayakları arasında tutarak uçup gidiyor. Stuart, White'ın bahsettiği bahçe karanfilinin Lignis flojovis olabileceğini söylüyor. Tohum siparişi vermek için daha iyi bir sebep olamazdı. Öğleden sonranın gerisinde dağ çayının etrafında benzer bir performans görebilmek umuduyla doluyorum ancak polen toplayan birkaç tane dişi yün tarakçı arı görsem de taramalarına şahit olamıyorum. O yağ yuva yapan yalnız arılar arasında hayata en rahat başlangıcı kesinlikle bu arının larvaları yapıyor olmalı. Duvarcı ve yaprak delen gibi diğer o yağ yuva yapan türler çamur, yaprak, reçine, taç yapraklar ve çakıl taşları gibi temel maddeler kullanır. Yalnızca yün tarakçı larvaları yumurtalarından böylesi bir yumuşaklığa uyanır. Ayrıca bu arı çok becerikli bir yuva yapıcıdır. Yuvasına tüy topağıyla döndüğünde çok dişli alt çenesiyle onu parçalar ve tek tek lifleri ayırarak lifleri dokur ve bir kese yapar. Bu kesenin içinde küçük bir polen topağı koyar, tek bir yumurta bırakır ve daha fazla dolguyla kapatır. Tüm bu bitki tüylerini toplama ve dokuma sürecine tarakçılık adı verilir. Bumblebees and Others isimli kitabında 19. yüzyıl doğa bilimcisi Jane Henry Fabre topladıkları topaklardan dolayı pamuk arıları ve pamuk dokuyucuları dediği Antidium arılarının yuvalama alışkanlıklarını anlatır. Bu küçük keseleri nasıl yaptıklarını görmeyi öylesine istiyordu ki cam tüplerden yapılmış arı kutularından yuva yapmaları için onları odasına çekmeyi denemişti. Çalışma odasının bahçeye açılan kapısını yaz boyunca açık tuttu ancak tek bir kez bile pamuk dokuyucular kristal saraylardaki odacıklarına gönül indirmedi. Kimse bu harika böceğin yuva yapma yetenekleri hakkında böyle güzel ya da böylesine detaylı biçimde yazmamıştır. Hiçbir kuş yuvası her ne kadar hayranlığımızı hak etseler de bu harika çantanın saf bütünlüğü, biçim zarafeti ve ince işçiliğiyle boy ölçüşemez. Bizim parmaklarımız tüm becerisine karşın araçların yardımıyla bile bunu taklit edemez. Bu böceğin nasıl olup da küçük pamuk topakları ile elbette yaprak ve çamur sepeti yapanlardan daha yetenekli olmayarak homojen bir bütün haline getirdikleri şeyleri, dokuduklarını ve sonradan da bunları yüksek biçimli cüzdanlara dönüştürdüklerini anlamaya çalışmaktan vazgeçtim. Usta araçları, bacakları ve alt çenesidir ve bunlar da harç yoğuranlar ve yaprak delenlerinkine benzer. Ancak yine de benzeri yapılarına rağmen sonuç ne kadar da farklıdır. Gece yatarken okumak için bu yazarın kitaplarını tercih ediyorum. Fabre'yi okumak, bahçemizdeki kutulardan birinde yuva yapan bir yün tarakçı dişisi bulmamı istememe yol açtı. Ancak maalesef bu daha olmadı. Anladığım kadarıyla yün tarakçılar yükseklere yuva kurarlar. Bu yüzden de kutularımız yanlış yerde duruyorlar. Bunu diyorum çünkü geçenlerde birinin eski çatı kiremitleri altında yuva yapan yün tarakçılarını çektiği bir videoyu gördüm. Ayrıca arkadaşım Vivian Russell, geçen sene üst kattaki stüdyosunda iki kutu fin diyasının arasında bir yün tarakçı yuvası buldu. Dişi bir yün tarakçı onun haberi olmadan yuva mevsimi boyunca birkaç hafta açık penceresinden girip çıkmış olmalıydı. Ancak aylar sonra Kasım'da Vivian yuvayı keşfedebildi. Vivian bir fotoğrafçı ve çektiği yuva resimleri harika. Yuva odaları küçük keçe cüzdanlar gibi. Tıpkı Fabre'nin kitabında anlattıklarına benziyor. İçinde kozanın bulunduğu incelikli dokumanın içini görebiliyorsunuz. İlginç bir biçimde her cüzdanın bir ucu konik. Ancak bu normal mi bilmiyorum. Eğer normalse bunun sebebi ne olabilir onu da bilmiyorum. Belki de dişi yuvayı böyle kapatıyor. Başka biri olsa evinde pamuk yün yuvalar bulsa onları süpürgeyle alır ya da çöpe atardı. Ancak Vivian yıllardır bahçesini tozlayıcıları çekecek biçimde özenle ekiyor ve yılın başlarında Stacy çiçeğini ziyaret eden birkaç tane yün tarakçı gördüğü için bunun ne olabileceğini hemen anlamıştı. Kışın onları ısıtılan odalarda bırakmanın riskli olacağını bildiği için onları dışarıda gölgelik bir yere taşıdı. Kış boyunca diğer yalnız arı kozalarını sakladığı eski bir ahşap muz kutusunun içine. Kapağı azıcık açık bıraktı ki yeni uyanan arılar oradan çıkabilsin. Eğer her şey yolunda giderse yetişkin arılar ertesi yıl kutuyu paylaştıkları duvarcı ve yaprak denen arılarla beraber uyanacaklar. Bu yün tarakçı dişisi Vivian'ın stüdyosuna yuva yaparak doğru bir tercihte bulunmuş. Yatağa gitmeden önce internette araştırma yapmaktan kaçınırım genelde. Ancak Vivian'ın yün tarakçı yuvası fotoğraflarını gördükten sonra gecenin ilerleyen saatlerine kadar bir dolu makale okudum. Yün tarakçı dişisinin yeteneklerine zaten hayrandım ancak Fabre'nin söylediklerinden çok daha uzun bir hazırlık ve inşa süreci mevcutmuş. Yuvalarını yapmak için bitki tüyleri topladıklarını ve yavruları için genelde aynı bitkiden polen aldıklarını biliyordum. Ancak dişiler bazı bitkileri başka bir sebepten de ziyaret edebiliyorlarmış. Yavrularını çeşitli tehditlere karşı korumak amacıyla salgılar toplamak için. Yün tarakçı arılarının ayak bileklerinde krem beyaz renkli tüyler olduğunu söylemiştim. Ait oldukları Megashilidae familyasındaki diğer bazı türler gibi. Yün tarakçılar da sardunya ve aslan ağzı gibi bitkilerin sapları ve tomurcuklarındaki minik tüylerden salgı emmek için özellikle adapte olmuş ayak bileği tüylerini kullanırlar. Ancak bazı arı türleri çiçek yağları ve diğer bitki salgılarını yuvalarını su geçirmez yapmak için ya da polenle karıştırarak larvalarını beslemek için kullanırlarken yün tarakçı arısı topladığı bitki salgılarıyla bitmiş pamuk keseyi ıslatır. Bilim insanları salgılardaki kimyasalların parazitleri uzak tuttuğuna, böylece yeni nesle fazladan koruma sağladığına inanırlar. Evlatlarına hayatta iyi bir başlangıç vermek için yapabileceği her şeyi yaptıktan sonra diğer yalnız arı türleri gibi yetişkin dişi de emeklerinin meyvesini göremez. Pupa evresinde larvalarının kendilerini korumak için geliştireceği savunmayı göremeyecektir. Diğer uyuğa yuva yapan arı larvaları etraflarına ipek kozalar örerken, yün tarakçı larvaları Fabre'ye göre kırılgan küçük pamuk hücrelerinin içini kendi dışkılarıyla kaplarlar. Arılar uçtuktan sonra kesilen pamuk keselerin fotoğraflarında iç kısım soluk bakır rengine sahiptir. Yün tarakçı arıları sonunda bizim arazimizi de teşrif ettiklerinde onları gözlemleyebileceğim için çok mutlu olmuştum. Son birkaç yıldır sayılarının azlığını düşündüğüm için çok endişeliydim, ancak tıpkı diğer canlılar gibi onların da iyi ve kötü yılları vardı. İki şekilde de beklediğime değmişti ve eğer dişiler yuvalarını yapmak için bizim dağ çayının liflerini kullanıyorlarsa etrafta en azından bir tane erkek de olmalıydı. Onu kaçırmış olmalıydım. Eve geldiğimde Juliet'ten bir e-posta daha geldiğini gördüm. Yazdığına göre bir erkeğin kendi bölgesinde dolanışını izliyordu. Onun birden fazla dişiyle çiftleştiğini görmüştü ve bir kırmızı kuyruklu yaban arısına saldırıp onu yere devirdiğini tanıklık etmişti. Onun için çok mutluydum ve bu gladyatör arıyı birkaç gün içinde bizim arazide görmek için hevesliydim. Sanırım gelecek yıl Rab'dan bizim evimizin saçaklarının hemen altına duvara birkaç yuva kutusunu koymasını isteyeceğim. Tam onun altına da dağ çayı ve diğer starsi çiçeklerini ve Stuart'ın tavsiyesiyle beyaz köpek otu ve mor nevruz otu ekeceğim. Rahip Gilbert White'in kitabından bir tarif alabilir ve bahçe karanfili de ekebilirim. Bu türün bahçemizde yuva yaptığını görmek için yapamayacağım pek az şey var. 20. ayrımın sonu.